Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, yani İGEDER'in adına hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, yani İGEDER, 2006 yılından bu tarafa öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin mesleki gelişimleri için özveriyle çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Aynı zamanda İGEDER, Türkiye'deki eğitim sistemine katkı sunmak amacıyla zirve, konferans ve değişik programlar yapmak suretiyle eğitimdeki gelişmelere dikkat çekmektedir veya katkıda bulunmaktadır. Bendeniz Nuri Özkan da Erkam Radyo üzerinden eğitim dünyasında eğitimle ilgili konuları sizlerle paylaştığımı biliyorsunuz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Öncelikle Rabbime hamdolsun ki 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. 20 milyona yakın öğrencimiz, öğrenme sevdalısı gençlerimiz, geleceğimiz okullara dönüş yaptı. Eğitim öğretim başladı. Tabii ki eğitim öğretim başladığında eğitim öğretimle ilgili güzelliklerin konuşulduğu gibi eksikler de konuşulabilir. Bununla birlikte bendeniz Türkiye'de eğitim öğretimin güzel bir şekilde başlangıç yaptığı kanaatini taşıyorum. Tabii ki 20 milyon öğrencinin eğitim gördüğü, 50 bin üzerinde okulun olduğu bir Türkiye'de bir takım sorunlar şüphesiz olacaktır. Bazı öğretmen açıkları olabilecektir. Bununla birlikte kıymetli fedakar eğitimcilerimiz, okul yöneticilerimiz, çocukların iyi bir başlangıç yapabilmesi için özveriyle, gayretle çalıştıklarına inanıyorum. Bu anlamda 2025-26 eğitim öğretim yılının sorunsuz başlayabilmesi için gayret gösteren, başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin olmak üzere bütün ekiplerine, bütün yöneticilerine ve çok değerli 1 milyon 200 bin öğretmenimize, meslektaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında Zafer Haftası da Ağustos ayındaki Zafer Ayı olması münasebetiyle de eğitimde de zafere ulaşmamız gerektiğini, çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu ifademi yinelemek istiyorum. Kıymetli eğitimci arkadaşlar, gençlerimize, çocuklarımıza, okullarımıza sahip çıkalım. Onlar bizim geleceğimiz. Hep şu felsefeyle, şu mana ile sınıflara girersek, okulumuza gidersek, Cenab-ı Hak hem yapmış olduğumuz faaliyetten dolayı, icradan dolayı bizlere sevap yazacaktır. Hem de helal bir kazanç kazanıyor olacağız. Nurettin Topçu diyor ki, ben okula mabede gider gibi gittim. Sınıfa asla abdestsiz girmedim diyor. Buradaki abdestten anladığımız bir abdest olmakla birlikte abdest ibadetten önceki bir ön hazırlıktır. Ben burada iki türlü bir anlam ifade edildiğini düşünüyorum. Bir, gerçekten abdestli olarak sınıfa girmiştir. İkincisi, bir ibadet şuuruyla sınıfa girdiği için abdest almıştır. İkincisi, sınıfa girerken de nasıl abdest namazın ön hazırlığı ise sınıfa her sınıfın kültürüne, özelliğine, ihtiyacına göre hazırlık yaparak sınıfa girdiğini düşünüyorum. Bundan dolayı Nurettin Topçu çocuklar tarafından, gençler tarafından, hitap ettiği kitle tarafından hep sevilmiştir. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen de sevilmeye devam etmektedir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, 2025-26 eğitim öğretimine başlarken OECD tarafından da eğitime yeni bakış, 2025 bakış yayınlandı. Yani her sene OECD ülkelerin raporlarını yayınlıyor ve bu raporun adı Bir Bakışta Eğitim 2025'e ilk bakış diye OECD ülkelerinin genel durumu yayınlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız da Bir Bakışta Eğitim 2025 OECD göstergeleri üzerinden ülkemizdeki eğitimle ilgili OECD rapor üzerinden gelişmeleri paylaşmış. Ben de bugün Eğitim Dünyası programında bundan bahsedeceğim. Yani OECD göstergelerine göre eğitimimizde nasıl bir gelişme var veya nasıl bir durağanlaşma var? Ne haldeyiz? Ahvalimiz nedir derler ya. Ondan bahsedeceğim. Tabii buna geçmeden önce bildiğiniz gibi 2025-26 eğitim öğretim yılında ilk dersim Yeşil Vatan diye başlanmıştı. Bu yıl kıymetli eğitimcilerimiz, çok değerli aileler, anneler babalar, bizleri dinleyen anneler babalar Biliyorsunuz yıl boyunca özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde orman yangınları yaşadık. Orman yangınlarının tehditleri altında kaldık. Dünyanın yaşadığı bu tehdidi ülkemiz de yaşadı ve bine yakın ormanımızda değişik şekillerde yandı ve o alandaki sadece ağaçlarımız değil canlarımız yandı. Topraktaki yaşayan canlılar yandı ve dolayısıyla yüreğimiz yandı. Yani yeşil vatan yandı. Yeşil vatan tehdit altındaydı ve bu tehdit içerisinde şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Allah onlardan razı olsun, ülkemize bu yeşil vatanın korunması için mücadele ederken onların özverilerini gördük. Tabii ilk dersimiz de bu anlamda yeşil vatandı. Okullarımızda ormanlarımızın, çevremizin korunması anlamında anlatımlar gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığımız da bununla ilgili videolar hazırlamıştı ve bu videolar çerçevesinde öğretmenlerimiz de sınıflarında yeşil vatan kavramı üzerinde durdular. Diğer bir hususiyet şudur ki aile yılı olması münasebetiyle de okullarımızda hangi ders işlenirse işlensin aile varlığı, aile bilinci çocuklara ifade edilmeli ve çocuklarla aileler arasındaki iletişim artırılmalı. Buna dönük etkinlikler yapılmalı. Bizler de okullarımızda anne baba çocuk ilişkilerini güçlendirecek etkinlikleri, faaliyetleri yapmayı inşallah hedefliyoruz. Rabbim nasip ederse. Şimdi bu iki önemli kısmı ifade ettikten sonra bir bakışta eğitim 2025 OECD göstergelerine göre önce özet bilgi notunu okuyacağım. Daha sonra inşallah maddeleri detaylandırıyor olacağım. Şimdi OECD tarafından 10 Eylül tarihinde yayımlanan ve eğitim sistemlerine dair en kapsamlı karşılaştırmalı verileri sunan bir bakışta eğitim 2025 raporuna göre Türkiye eğitimde güçlü bir yükseliş gösteriyor. Yani öyle ifade ediliyor. Biz bunların bir kısmını tabii fark ediyoruz ama fark etmediklerimiz de var. Bakalım neler, hangi alanlarda yükseliş gösteriyoruz. Rapor Türkiye'nin eğitimde kapsayıcılığı artırma ve genç nüfusu eğitime kazandırma alanlarında OECD ülkeleri arasında öne çıktığı ifade ediliyor. Birincisi, okullaşma oranında büyük bir artış var. Türkiye 5 yaş grubunda %98 oran ile OECD ortalamasının üzerine çıktı. Son 10 yılda Türkiye'de 3-5 yaş arası çocukların okullaşma oranı %28'den %54'e yükseldi. Bu artış OECD ülkeleri arasında en yüksek artışlardan biri olarak kayda geçti. Yine 5 yaş grubunda okullaşma oranı %98'e ulaşarak %86 olan OECD ortalamasının üzerine çıktığı ifade ediliyor bu raporda. Ayrıca 15-19 yaş grubundaki okullaşma oranı %69'dan %79'a yükseldi. Türkiye bu oranla %84 olan OECD ortalamasına yaklaşırken ABD %80, İngiltere %81 gibi ülkelerle benzer bir düzeye ulaştı. Tabii 15-19 yaş grubundaki okullaşma oranı orta öğretim kurumlarını kastediyor. Orta öğretim kurumlarında okullaşma oranı %69'dan %79'a yükseliyor ve OECD ortalaması %84 yaklaşmışız. Ama ABD gibi, İngiltere gibi ülkeleri de çok yakın seyrediyoruz. OECD verilerine göre yine Türkiye'de 25-34 yaş grubunda orta öğretimi tamamlayanların oranı 2019'da %41 iken 2024'te %28'e gerilemiş. Bu düşüş OECD ortalaması kıyasla çok daha hızlı bir iyileşmeyi işaret ediyor. Yani Türkiye'de 25-34 yaş grubunda orta öğretimi tamamlamayanların, özür diliyorum buradaki ifadeyi, 25-34 yaş grubunda orta öğretimi tamamlamayanların oranı 2019'da %41 iken 2024'te %28'e gerilemiş. Yani neredeyse 25-34 yaş grubundaki vatandaşlarımızın çoğu bir lise mezunu, bir orta öğretim mezunu. Yani 2019'da bu oran tamamlayamayanların oranı %41 iken şimdi 2024'te %28'e gerilemiş. Ya yani burada da ciddi bir iyileşme olduğu, hemen hemen herkesin bir lise mezunu olduğu ifade edilmek isteniyor. Tabii bu cümle lise sürelerinin tartışma konusu olduğu bir durumda da bence üzerine gidilmesi gereken, biraz daha irdelenmesi gereken bir madde olarak bakıyorum. Yine Türkiye yüksek öğretimde okul terkinde en düşük, tamamlama oranında en yüksek ülkelerden biri. Yani ne demek? Türkiye'de bir öğrenci, bir çocuk yüksek öğretimi kazanmışsa çoğunlukla okuldan mezun olabiliyor. Yani yüksek öğretimi terk etmiyor, üniversiteyi terk etmiyor. Üniversite terk bakımından en düşük orana sahibiz. Türkiye'nin yüksek öğretimdeki başarı düzeyi, yine üniversitedeki başarı düzeyi, Türkiye'de lisans programlarında ilk yıl okul terk oranı yalnızca %1. Bu oran %13 olan OECD ortalamasına göre en düşük terk oranı anlamına geliyor. Evet, üniversiteye giren çocuklarımızın çoğunlukla üniversiteyi bitirdiği, terk etmediği, ancak OECD ülkelerinde bu terk oranının arttığı veya yüksek olduğu ifade ediliyor. Evet, bir diploma sahibi olmak açısından güzel bir şey. Yani bir üniversite mezunu diploma sahibi olmak açısından güzel bir şey. Tabii üniversitelerin niteliği öğrencileri zorlayıp zorlamadığı, yani artık bir üniversiteye giden herkesin de rahat bir şekilde mezun olabildiği bir durumsa, nitelik ve kalite düşükse, bu da bir tartışma konusu şüphesiz. Demek ki OECD ülkelerinde üniversiteler ciddi anlamda çocukları zorluyorlar veya çocuklar üniversiteye başladıklarında iş hayatına atılıyorlar ve üniversite okumayı gereksiz bulabiliyor olabilirler veya başka bir bağımlılıktan dolayı üniversiteyi bitirememiş olur. Bunda birkaç tane nedeni olabilir. Bunların hepsinde üzerinde durmak gerekiyor bence. Türkiye'de lisans öğrencilerinin %64'ü süresinde üniversitesini tamamlıyor. Mezuniyet yılında, yani lisans öğrencilerinden süresinde bitiremeyenler ve o süreyi aştıktan sonra da en az 3 yıl içerisinde mezun olanların oranı %86. Yani üniversiteyi süresini bitiremeyip geçe kalanlar da %86'sı birkaç yıl içerisinde mezun oluyor. Bu oranlar Türkiye'nin yüksek öğretimde öğrencilere sunduğu bütüncül desteklerin etkisini ortaya koyuyor olarak da uzmanlar tarafından yorumlanıyor tabii ki. Benim burada yorumum farklı olmakla birlikte uzmanların da genel yorumu bu. Milli eğitim uzmanlarının. STEM, yani fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında %81, sağlık alanlarında ise %94'lük tamamlama oranı, OECD ortalamaları olan %58 ve %74'ün oldukça üzerinde kaydedildi. Ayrıca kadınların lisans tamamlama oranı %91 ile erkeklerin %80'lik oranının üzerinde gerçekleşti. Bu oranlar kadınlarda OECD ortalaması olan %75'in ve erkeklerde %63'ün üzerine seyrederek Türkiye'nin yüksek öğretimde bu anlamda fırsat eşitliğini güçlendirdiğini gösteriyor. Bu rapordaki ifadelere ve istatistiklere göre durum böyle. Yani fen ve teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında %81, sağlık alanlarında ise %94'lük bir tamamlama oranı var. Yani fen alanlarını, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarını kazanan öğrencilerin %81'i okullarına mezun olabiliyor. Sağlık alanlarını kazanan çocukların %94'ü okullarını tamamlıyor. Ve bu oran yine OECD ortalamasının çok çok üzerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle çok dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii Türkiye'de üniversitelerde uluslararası öğrenciler de okuyor, eğitim görüyor. Hemen hemen neredeyse her üniversitede başka ülkelerden gelen öğrenciler eğitim görüyor. Üniversitelerimiz artık uluslararası üniversiteler konumuna geldi. İşte dünyanın her tarafından değişik ülkelerden öğrenciler üniversitelerde eğitim görüyor. Bu da rapora yansımış durumda. Yüksek öğretimde uluslararası öğrencilerde yaşanan artış da rapora yansıdı. Türkiye'de 2018'de %1.7 olan uluslararası öğrenci oranı 2023'te %4.3'e yükseldi. Yani neredeyse 3 katın üzerinde bir artış söz konusu. Bu gelişme Türkiye'nin yüksek öğretim sisteminin bölgesel ve küresel ölçekte artan çekim gücü olduğunu göstermektedir. Tabii eğitim faaliyetinde kamu kaynakları çok önemli. Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan pay da Türkiye'de artmış durumda ve OECD ortalaması üzerine çıkmış durumda. Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan pay %10.6 ile OECD ortalaması olan %10.1'in üzerinde elhamdülillah. Zaten son 20 küsur yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan pay birçok bakanlığın bütçesinin çok çok üzerinde olduğunu hepimiz biliyorduk zaten. Yukarıdaki anlatılan ifadelerde, gelişmelerde, fiziki iyileşmelerde bunun bir göstergesi. Bununla birlikte Türkiye, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ile birlikte kamu yüksek öğretim kurumlarında öğrenim ücreti almayan ülkelerden biri. Yani Türkiye, kamu yüksek öğretim kurumlarında öğrenim ücreti almayan ülkelerden biri. Hangi ülkeler varmış başka ücret almayan? Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, bu ülkeler gibi. Bu politika yüksek öğretimin bireysel ödemeler yerine kamu tarafından finanse edilmesi yönünde benimsenen yaklaşımın bir göstergesi olduğu da ifade ediliyor. Eğitimin en asli unsuru tabii öğrenme ortamlarıyla birlikte öğretmen maaşlarıdır. Yani öğretmenin özlük hakları da oldukça önemli. Peki OECD ülkelerine kıyasladığımız zaman öğretmenlerin maaşları, özlük hakları nedir diye bir soru soralım ve cevabını da yine rapor üzerinden verelim inşallah. 2024 yılı verilerine göre Türkiye'de öğretmenlerin yıllık brüt başlangıç maaşları satın alma gücü paritesine göre tüm kademelerde OECD ortalamalarının belirgin biçimde üzerinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye aynı zamanda son 10 yılda öğretmen maaşlarının reel olarak en fazla arttığı OECD ülkelerinin başında geliyor. Evet, ben de bir öğretmenim, eğitimciyim. Tabii ki öğretmen maaşlarında iyileşmeler ve artışlar sağlanmalı ve öğretmenlerimiz artık her geçen gün zorlaşan bu meslek karşısında hak ettikleri maaşı alabilmeleri gerektiği kanaatini taşıyorum. İyi öğretmenler olsun, iyi öğretmene de iyi parayı vermek lazım. Öğretmenin de iyi yetişmesi için hep beraber hem üniversitelere hem de şu anda Milli Eğitim Akademilerine veya özel okulsa özel okulun ön yetiştirme programına ve okul temelli mesleki gelişim programlarıyla eğitimcilerin çok iyi bir şekilde yetişiyor olması gerekir. Gerçekleştirilen öğretmen atamalarıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 18. Yani ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 18. Ortaokul ve genel liselerde 13, meslek liselerinde 14, lise genelinde ise 12'ye geriledi. Yani ortaokul ve genel liselerde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13, meslek liselerinde 14, lise genelinde ise 12'ye geriledi. Bu göstergeler OECD ortalamalarına büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Yani öğretmen başına düşen öğrenci sayısı hala ilkokulda fazla olmakla birlikte lise düzeyindeki durumda OECD ortalamasına büyük benzerlik gösteriyor. Türkiye ayrıca OECD ülkeleri arasında en genç öğretmen profiline sahip ülkelerden biri. Evet, genç meslektaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız. 1 milyon 200 bin öğretmenin %67'sinin 50 yaş altı olduğu ifade ediliyor. Benim aldığım istatistik bu. Bu yani gerçekten en genç. Ortaokul kademesinde 50 yaş ve üzeri öğretmen oranı Türkiye'de %13 iken OECD ortalaması %38. Yani 50 yaş ve üzeri öğretmen oranı Türkiye'de %13 ortaokul kademesinde. Yani bu o zaman ortaokul kademesi 50 yaş altı öğretmen %87. Evet, %87 güzel bir oran bence. Yani %87, işte benim yaşım 55. Yani ben o gruba giriyorum. Evet, çok şükür. Eğitim ortamlarına yapılan yatırımların sınıf mevcutlarına olumlu yansıması da raporda görülüyor. İlkokul sınıf mevcutları 2013'ten bu yana 2 öğrenci azalarak 21'e düştü ve OECD ortalaması aynı seviyeye gelmiş. Yani ilkokulda sınıf mevcutlarında da 2013'e göre bir düşme yaşanıyor. 2 öğrencinin eksildiği yazılıyor ve bu durumda OECD ortalaması aynı seviyeye gelmiş. Ders sürelerinin dağılımı bakımından raporda öne çıkan bir başka unsur, Türkiye'de ilkokulda ders saatlerinin %47'si, ortaokulda ise %30'u dil ve matematiğe yönelik temel derslere ayrılıyor. Her iki oranda da OECD ortalaması %41 ve %27'nin üzerinde olup öğrencilerin temel akademik yetkinliklerine daha güçlü biçimde hazırlanması imkan sağlıyor. Tabii ilkokulda ve ortaokulda ve lisede artık ana dil ve matematik bence önemli beceri. Hayat başarısı açısından bu iki beceriyi çok iyi önemsiyor olmamız gerekiyor. Onun için İlkokulda sınıf öğretmenlerimize, sınıf eğitim liderlerimize, ortaokulda da hem Türkçe hem de matematik eğitim liderlerimize büyük bir vazife düşüyor. Çünkü okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve matematik, temel matematik becerilerini bizim bu seviyeye yükseltmemiz gerekiyor kıymetli meslektaşlarım. Raporda yer alan bu veriler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda hayata geçirdiği politikaların somut birer yansıması olup, Türkiye'nin eğitimde kaliteyi artırma ve fırsat eşitliğini güçlendirme hedefinde kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor demiş Milli Eğitim Bakanlığımız raporunda kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, şimdi bu bir bakışta eğitim 2025'e göstergeler çerçevesinde yine bir başka sivil toplum kuruluşunun değerlendirmesi üzerinden ben konuya derinlemesine devam etmek istiyorum. OECD genelinde olduğu gibi Türkiye'de de lise mezunu olmayan 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinden oranında bir düşüş seyrediyor. Onu biraz önce ifade ettik kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yine yüksek öğretimle ilgili ifadelerimizi söyledik. Ama burada ne eğitimde ne de İslam'da olan gençlerle ilgili bir başlık var. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki yaklaşık her 3 gençten biri ne eğitimde ne de istihdamdadır. Yani %31.3. Türkiye'de 18 yaş ile 24 yaş aralığındaki yaklaşık her gençten biri, 3 gençten biri 31.3 yapıyor. Bu da ne eğitimde ne istihdamdadır. Yani düşünün, 18 yaşını bitirmiş, 18 yaş ile 24 yaş aralığındaki evde bekleyen ciddi bir genç grubumuz var. Ne eğitim kurumuna gidiyor, işte üniversiteye gidiyor, okula gidiyor, eğitimde yok ama çalışma hayatında da yok. %31.3. Bu hayli yüksek bir oran tabii ki. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran %14.1. Buraya bence kafa yormak gerekiyor. Yani 18 yaşını bitirmiş 18-24 yaş aralığındaki gençler evde anne babalarına bağımlı olarak yaşıyorlar veya ev hayatı yaşıyorlar. Yani burası bir sorun bence, veya burada başka gençlerin kaydığı alanlar var. Yani kaçak bir takım organizasyon veya işlerin içerisindeler veya sigortasız çalışma hayatı içerisindeler. Böyle bir durum söz konusu. Bu oran gerçekten çok yüksek. Yani OECD ülkeleri ortalaması %14.1. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin neredeyse her 3 gençten biri eğitimde de değil, İslam'da da değil. Bence bunun üzerinde durmak gerekiyor. Yani bu oran, yani ya bu %14, %31 ne kadar ediyor derseniz, 2.777.000 genç. Yani 18-24 yaş aralığındaki toplam 8.872.663 genç. 18-24 yaş aralığındaki 8.872.663 gençten 2.777.144'ü ne eğitimde ne istihdamda. Bu düşündürücü. Türkiye bu oranla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin en fazla olduğu OECD ülkesidir. Peki bunların içerisinde kadınların oranı nedir? Türkiye'de 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı %41.6, erkeklerin oranı %22.1, neredeyse iki katı. OECD ortalamasında ise kadınların oranı %14.9, erkeklerin oranı ise %13.4. Tabii burada Türkiye'nin genel kültürünü de dikkate almak lazım. Yani kadınların, 18 yaşında liseyi bitirmiş kadınların çalışma hayatına girmemesi, yani istihdam alanına girmemesi ilgili olarak kültürel bir takım etkenlerin olduğunu düşünüyorum. Bence buna da saygı duymak lazım. Yani evet, burada bir araştırma yapmak gerekiyor ama buna, bu rakamı, bu oranı duyduktan sonra da işte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinin bazı kesimlerinde ve birçok bölgede kadınların İslam'a girmesi, tarım toplumunda, ev hayatında veya tarımda faaliyet gösteriyor olabilirler. Anne babalarına destek olarak yanlarında olmuş olabilirler. İşte bir takım kültürel durum söz konusu burada. Kültürel durum, işte kişinin inancı, değerleri, kültürü İslam'daki İslam'a geçişi etkileyebilir. Ben de hadise burada böyle yaklaşıyorum. Ne eğitimde ne İslam'da olan 18-24 yaş aralığındaki gençlerin %7.8'i işsiz, %23.6'sı ise çalışmayan ve iş aramayanlardan oluşmaktadır. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin de %7.8'i kendisini işsiz olarak tanımlamış. Yani demek ki yukarıdaki rakama baktığınızda aslında evet, İslam'da değiller ama o İslam'da olmayanlar, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, kendilerini bir yerde işte aile yanındalar, tarımla, hayvancılıkla vesaireyle ilgileniyorlar. Bir işleri var. İşsiz olarak kendilerini tanımlamıyor. Ama 18-24 yaş aralığındaki 8.872.663 gencin ancak %7.8'i kendisini işsiz olarak tanımlıyor. %23.6'sı ise çalışmayan ve iş aramayanlardan oluşmaktadır. Yani burada %23.6'sı işe çalışmayan, iş aramayan. Şimdi işte burada Türkiye'nin genel durumu, kültürel durumu bence dikkate değer. İşe çalışmıyor. Evde ailesine yardımcı oluyor. Herhangi bir sigorta yok. İslam'da değil. Ama annesinin, babasının iş hayatına destek veriyor. Ve iş de aramıyor çünkü ailesiyle birlikte o işi yapmıyor olmaktan mutlu. Eskortosu olmadığı için Türkiye şartlarında bu kişi İslam'da tanımlanmıyor. Ben hadiseye böyle bakıyorum, buradaki bir yanılgı olduğunu düşünüyorum ama daha da derinlemesine gitmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye hem 25-64 yaş aralığındaki lise mezunları için hem de üniversite mezunları için en düşük İslam oranına sahip OECD ülkesidir. Yani Türkiye 25-64 yaş aralığındaki lise mezunları %63 için hem de üniversite mezunları %75.4 için en düşük İslam oranına sahip OECD ülkesi olduğu ifade ediliyor. Bu oranlar OECD ortalaması için sırasıyla %77.6 ve %87.1'dir. Yani 25-64 yaş aralığındaki lise mezunlarının %63'ü bu OECD ortalamasında %77.6, üniversite mezunları yani %75.4'ü içinde İslam'a en düşük olan bir grup olarak gözüküyor. 25-64 yaş aralığındaki her 4 üniversite mezunu yetişkinden biri İslam'da değil. Yani üniversiteyi bitirmiş ama herhangi bir İslam'da gözükmüyor. Yine burada ben kadın nüfusunun bu İslam'da gözükmeyenden çoğunluğunda kadın olduğunu düşünüyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Onun için burada tabii Türkiye'nin özel konjonktür şartları yani kültürel ve inanç şartları da önemli. Buradaki istatistikleri okurken böyle okumak lazım. OECD genelinde eğitim düzeyi arttıkça işsizlik oranları azalmaktadır. Türkiye'de ise lise mezunu olmayan, lise mezunu olan ve üniversite mezunu olan genç yetişkinlerin işsizlik oranları benzerdir. Yani Türkiye'de kişi OECD ülkelerinde eğitim düzeyi arttıkça işsiz kalmama oranı yükseliyor. Ama Türkiye'de hem lise mezunu, üniversite mezunu çok anlamlı fark olmadığı ifade ediliyor. Yine Türkiye'de 25-34 yaş aralığındaki lise mezunu olmayanların %11.2'si işsizken lise mezunu olanların %10.2'si, üniversite mezunu olan mezunların %10.6'sı işsizdir. OECD ortalamasında bu oranlar %12.9, %6.9 ve %4.9. Yani üniversite mezunu oldukça OECD ülkelerinde işsizlik oranı azalıyor. Yani üniversite mezunu olup işsiz kalma oranı düşük ama Türkiye'de bu çok bir anlamlı fark olmadığı vurgusu var kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet. Peki üniversite mezunu olup olmamanın gelir durumuna etkisi nedir? Böyle bir istatistik var. Yani üniversiteyi bitirmiş olmak sizin gelirinizin artmasına neden mi? Türkiye'de şartlar nedir? Türkiye'de 25 yaş ile 64 yaş aralığında üniversite mezunu bir yetişkin, lise mezunu bir yetişkine göre %48.9 daha fazla gelir elde etmektedir. OECD ortalamasında bu fark %53.9. Yani OECD ülkelerinde okudukça, bilgilendikçe, kültürlendikçe gelirin artıyor. %53.9 artıyor. Yani bir lise mezununa göre gelirin artıyor. Türkiye'de de artıyor. Evet, orada bir anlamlı fark var. Neredeyse %50'ye yakın bir artış söz konusu. Türkiye'de doktora derecesine sahip olan 25-64 yaş aralığındaki bir yetişkin, yüksek lisans derecesi sahip bir yetişkinle kıyasla ortalama %46 daha fazla gelir elde etmektedir. Ve Türkiye bu farkın en yüksek olduğu OECD ülkesidir. Yani Türkiye'de doktora derecen arttıkça gelirin artıyor. Bu güzel bir şey. Yani Türkiye'de doktora işe yarıyor demektir. Yani doktora derece sahip olan birisinin geliri artıyor. OECD ülkesi bu anlamda en fazla artış gösteren ama OECD ortalamasında bu fark %21. Yani OECD ülkelerinde lisans, yüksek lisans ile doktora derecesi arasında çok anlamlı bir fark gözükmüyor. Onu ifade edeyim. Yine Türkiye'de 25-64 yaş aralığında üniversite mezunu bir kadın aynı eğitim düzeyindeki bir erkekten %19 oranında daha az gelir elde ettiği yine istatistiklere yansımış kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, biraz önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgi notu üzerinden yani eğitime bakış 2025 raporunda Milli Eğitim Bakanlığımız kendi özgün bir anlatımla okul öncesini ve diğer okullardaki okullaşma oranı bahsetmişti. Orada olmayan bir durumu bahsetmek istiyorum şimdi. Türkiye'de 3 yaş çocukların okul öncesi eğitime katılım oranı %15. OECD ortalamasında ise %79'dur. Türkiye bu oranla OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır. Zaten bunun da farkında olduğu için Milli Eğitim Bakanlığımız yani 3 yaş ve altını işte 24 ayı tamamlamış, 2 yaş tamamlamış bir öğrencinin, bir çocuğun okul öncesi eğitime katılımla ilgili yeni tedbir çalışmalarına başladığını ifade etmek isterim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. 2013-2023 yılları arasında birçok ülkede 0-4 yaş aralığındaki çocuk nüfusunda önemli değişimler olmuştur son 10 yıl içerisinde. Türkiye'de ise 0-4 yaş aralığındaki nüfus %11 oranında azalmıştır. Zaten Türkiye'de nüfustaki azalma şu anda toplumumuzun gündeminde ciddi bir şekilde doğum oranında bir azalma var. Orta yaş grubunda bir şişkinlik oluştu. Yavaş yavaş Avrupa ülkelerine doğru benzeşmeye başladık. Bunun ciddi bir şekilde dezavantajları şüphesiz var. Bunun üzerinde bakanlığımız çalışmalar yapıyor. 0-4 yaş nüfusu hızla yaşlanmakta olan ülkeler arasında yer alan Çin'de %35, yani 0-4 yaş nüfusu hızla yaşlanmakta olan ülkeler arasında olan Çin'de %35, Güney Kore'de ise %40 oranında azalmıştır. Yani Çin'de bile doğum oranı da, yani 0-4 yaş grubu çocuk sayısında %35 azalma var. Güney Kore'de ise %40 oranında azalma var. Yani dünyada doğum oranında ciddi bir azalma var. İşte burada aile birlikteliği. Artık aile olmak istemiyor insanlar. Onun için Türkiye'nin bu yıl aile yılı ilan etmesi de bence çok anlamlı. Gençler evlenmek istemiyorlar. Çok genç evleniyorlar ve evlendikleri zaman uzun süre çocuk edinmiyorlar. Edindikleri zaman da bir tane ve iki tane çocukla yetiniyorlar. Bunun tabii birçok ekonomik ve sosyolojik nedenleri var. Bunun üzerinde çalışma yapmak gerekiyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yani gerçekten önemli bir durum burası. Biraz önce yine bakanlığımızın sayfasında ifade ettiğim bir istatistiğe ilaveten, yüksek öğretimle ilgili bir istatistiğe ilaveten şöyle bir istatistik var burada. Bu da çok ilginç. Türkiye'de yüksek öğretime yeni başlayan öğrencilerin %42'si orta öğretimden mezun olduktan sonra yüksek öğretime en az bir yıl gecikmeli başlıyor. Bu bir gördüğüm bir durum zaten. Çoğu mezuna kalıyor. Puanını beğenmiyor veya gitmek istediği üniversiteyi için yeterli puanı alamıyor. Puanı iyi olsa bile başka bir üniversiteye veya bölüme gitmek istemediği için mezuna kalmak diye bir tabir var. Demek ki %42'si orta öğretimden sonra bir yıl gecikmeli başlıyor. Mesleki ve genel lise mezunlarında da bu oranlar benzerlik gösteriyor. Mesleki eğitim mezunlarının yüksek öğretime geçiş öncesinde iş gücü piyasasına yönelmelerinin yaygın olduğu Danimarka, Litvanya, Portekiz gibi ülkelerde meslek lisesi mezunları genel lise mezunlarına göre %35 daha fazla oranla yüksek öğretime en az bir yıl gecikmeli başlıyor. Danimarka, Litvanya, Portekiz gibi ülkelerde meslek lisesi mezunları önce iş gücü piyasasına yöneliyor ve bundan dolayı bir yıl gecikmeli olarak üniversiteye geçiş yapabiliyorlar. Türkiye'de öğrencilerin %64'ü lisans eğitimi programını belirlenen süresinde tamamlıyor ve OECD ortalaması çok çok üzerinde bir tamamlama oranı var. Bunu zaten başta bırakmış, söylemiştik. Türkiye'de üniversitenin ilk yılında okulu bırakma oranı çok düşük. OECD ortalaması %13 ve Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısında bir artış var ve %4.3 olduğunu ifade etmiştik. Ancak tercih eden uluslararası öğrenciden %71'i Asya, %20'si Afrika, %8'i Avrupa kökenli olduğunu ifade etmemiştik. Onu da şimdi ifade edelim. Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası öğrencilerin oranı %4.3 ve bu 4.3 oranın kıtalara dağılımı veya ülkelere dağılımı noktasında %71'i Asya ülkesinden, %20'si Afrika, %8'i Avrupa kökenli olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'de ilkokul ve ortaokul kademelerinde zorunlu öğretim süresi toplam yıl ve saat açısından OECD ülkeleri ortalamasından düşüktür. Türkiye'de ilkokul ve ortaokulda toplam zorunlu öğretim süresi 8 yılda 6251 saat iken OECD ülkelerinde bu süre 9 yılda 7604'tür. Ben dünyanın da, yani evet, OECD ortalamasında okulda geçirilen saat zaman yüksektir diye bir ifadeyi burada görüyorum da, burada yine anlaşılmayan veya iyi ölçülemeyen bir nokta var diye düşünmekteyim. Halbuki tam tersi, Türkiye'de okulda geçirilen süre birçok Avrupa ülkesinde geçirilen süreden fazla. Yani işte, ama burada ilkokul ve ortaokul ifade edildiği için burayı yeniden değerlendirmek lazım. Üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de zorunlu öğretim süreleri ilkokulda 4 yılda toplam 2880 saat, ortaokul düzeyinde 4 yılda toplam 3371 saat olduğu ifade ediliyor. Ama OECD ülkeleri içerisinde öğretim süreleri ilkokulda 4560 saat, ortaokul için 3044 saat. Yani demek ki OECD ülkelerinde ilkokulda geçirilen zaman dilimi daha fazla, ortaokul için 3 yıl daha az olarak ifade ediliyor. Öyle bakmak lazım hadiseye. Türkiye'de ilkokulda öğretim süresinin %30'u okuma, yazma, edebiyat ile %17'si matematiğe ayrılırken ortaokulda bu oranlar %16-%14'e düşmektedir. Ama OİSİ ortalamasında ilkokulda öğretim süresinin %25'i okuma, yazma, edebiyat ile %16'sı matematiğe ayrılırken ortaokulda bu oranda %14 ve 13'tür. O zaman şöyle soru sormam lazım. Türkiye'de ilkokulda öğretim süresinin %30'u okuma, yazma, edebiyata, %17'si matematiğe, %17'si matematiğe ayrıldığı halde ve OİSİ ortalamanın üzerinde olmasına rağmen neden okuduğunu anlama, yazma ve edebiyat alanında ve temel matematik becerileri bakımından OİSİ ortalamanın altında kalıyoruz. TIMSS ve PISA sınavlarında gerilerde kalıyoruz. Böyle bir soru sormak lazım. Yani ki OİSİ ortalaması düşük, OİSİ ortalamasının üzerinde bir okuma, yazma ve matematik becerileri veriyor çocuklara. Türkiye'de ilkokulda okul tatili yılda 15 hafta sürerken OİSİ ülkesinde okul tatili geneli ortalaması 13,5 saat sürmektedir ifade ediliyor. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, şununla bitireyim ki başta da ifade ettik. Türkiye'de öğrenci başına, öğretmen başına düşen okul öncesi öğrenci sayılarını daha önce ifade etmiştik. Bunu ilkokul ve özokul diye ayırmamıştık. Türkiye'de ilkokul kademesinde devlet okullarının ortalama sınıf mevcudu 22, özokullarda 11. OİSİ ortalamasında ise devlet okullarında ortalama sınıf mevcudu 21, özokullarda 20'dir. Yani Türkiye'de sınıf mevcudu 22, özokullarda 11. Devlet okullarında OİSİ ortalaması 21, özokullarda 20. Demek ki OİSİ ülkelerinde özokullarda sınıflar bayağı kalabalık. Türkiye'de ise özokullarda sınıflarda ortalama öğrenci sayısı 11. Yani bu da bence önemli bir istatistik. Türkiye'de ortaokul kademesinde devlet okullarının ortalama sınıf mevcudu 28 iken özel okullarda 23. Ama aynı durum OİSİ ortalamasında sınıf mevcudu ortaokullarda 23, özokullarda 21. Yine özokullar bakımından OİSİ ülkelerinde sınıf mevcutları kalabalık olduğu görünüyor. Öğretmen maaşları ile ilgili bilgi aktarmıştık. OİSİ ortalamasında lise öğretmenleri maaşı okul öncesi öğretmenlerine göre %11 ve 16 daha fazlayken Türkiye'de öğretmen maaşları çalışılan kademeye göre değişiklik göstermektedir. Lise öğretmenler maaşı okul öncesi öğretmen maaşına göre %11-16 daha fazla oluyor ve Türkiye'de okul öncesine itibaren yukarı doğru çıkıldıkça öğretmen maaşlarında bir artış değil, derece kademeye göre bir değişiklik göstermektedir. OECD ortalamasında mesleğin en üst kıdemindeki bir öğretmen, mesleğe yeni başlayan bir öğretmene kıyasla kademelere göre %57-62 oranında daha fazla yüksek maaş alırken Türkiye'de bu oran ortalama %29-30 civarında. Yani birin biri, ikisi, üçü olan bir öğretmen, yani 25 yıl ve üzeri öğretmenlik yapmış birisinin aldığı maaş ile yeni başlayan bir öğretmen arasında 4-5 bin TL kadar bir fark var. İşte %30 aşağı yukarı bir fark var. OECD ülkelerinde ise bu %60'a kadar çıktığını görmekteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki bütün bu verilerden yola çıkarak, bir bakışta eğitim 2025 raporundan yola çıkarak eğitimde hem ilerleme var, evet bakanlığımızın ifade ettiği gibi bilgi notunda, hem de çözüm bekleyen alanlarımız var. Okul öncesi ve yüksek öğretime erişim artıyor, bu güzel. Lise ve üniversite mezunlarının İslam oranlarının düşük kalması, gençlerin önemli bir bölümünün ne eğitimde ne İslam'da olması ve öğrenci başına yapılan harcamaların OİSİ ortalaması oldukça altında kalması da bizim üzerinde çalışmamız gereken bir alan olarak bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Genç yetişkinler arasında lise mezunu olmayanların oranındaki belirgin düşüş ve yüksek öğretim mezunu oranındaki artış Türkiye'nin eğitim düzeyinde olumlu bir dönüşüm yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu eğilim uzun vadede toplumsal ve ekonomik gelişim açısından önemli fırsatlar sunacaktır inşallah, öyle düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin eğitime erişim oranlarını yakaladığı ivmeyi sürdürürken eğitimin niteliğini artırmaya, istihdamla güçlü bağlar kurmaya ve eğitim finansmanını daha adil ve sürdürülebilir bir temele oturtmaya öncelik vermesi gerektiği ifade ediliyor uzmanlar tarafından kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bugün Eğitim Dünyası programında OİSİ tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2025'in verilerinden yola çıkarak hem Milli Eğitim Bakanlığımızın bilgi notunu hem de sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı rapordan yola çıkarak kanaatlerimizi paylaştık. Tabii eğitim bizim en önemli unsurumuz. Yani zafer kazanmamız gereken bir alan. Ciddi bir genç nüfusa sahibiz. Bu nüfusumuzu iyi bir şekilde eğitip hayata hazırlayabildiğimizde geleceğimiz daha parlak olacak. Türkiye 100 yılını daha güçlü yaşıyor olacağız Allah'ın izniyle. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, inşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.